36. ayrım. Kitabın adı Halide Edip. Biyografisine sığmayan kadın. Yazarı İpek Çalışlar. Sayfa 291. Mustafa Kemal bundan sonraki politikaları tespit ederken, mutasıpları mutlaka hücum ettirmek için değil, fakat kamuoyunu aydınlatmak için halka anlatmak gerektiğini sözlerine eklemişti. İzmit toplantısının hemen ardından Mustafa Kemal'in annesi Zübeyde Hanım İzmir'de Latife Hanım'ın yanında yaşama veda etti. Halde o günlerde Mustafa Kemal'in yanındaydı. Kemal Paşa Latife'ye gönderdiği telgrafta ondan da söz etmişti. Teessüratıma bütün kalbinizle iştirak edeceğinize tamamen eminim. Validemin son saatlerini sizin şefkatkar ihtimam ve dikkatiniz altında geçirmiş olması cidden beni teselli ediyor. Çok teşekkür ederim. Haber-i zayi üzerine İzmit'te bana bir gece için mülaki olan halam ve hemşirem ve görüşmek üzere gelen Halide Hanım muhabbetle gözlerinizden öperler. Dipnot 594. Utkan Kocatürk. Atatürk çizgisinde geçmişten geleceğe. AKDTYK. Atatürk Araştırma Merkezi Ankara. 2005. Sayfa 37. Bu yaz oğullarımı görebilecek miyim? Mustafa Kemal Paşa'nın Latife ile evlendiği 29 Ocak günü Halide ve Adnan İstanbul'daydı. Gönderdikleri kutlama mesajı Latife Hanım'ın sakladığı evraklar arasında görünüyor. Halide'nin 10 Şubat 1923'te dostu Crane'e yazdığı mektuptan Ankara'daki önderlikle makul ilişkiler içinde olduğu anlaşılıyor. Kendisini İstanbul'da görevli kabul ediyor ancak görevinin ne olduğunu anlatmıyordu. Yaz geldiğinde çocuklarıyla bulaşabileceğinden umutlu olmadığını da yazmıştı. İsmet Paşa yarın geliyor. Ben de onunla birlikte gideceğim. Doktor Adnan da gelecek. İngiltere'nin duyarlı insanlarının kutsal barış davası için bizler kadar çalıştıklarını umuyorum. Ben kendi kendime mahkumuyum. Savaş başlarsa her zamanki gibi cepheye gideceğim. Yaz boyunca sürerse bu yaz oğullarımı göreceğime dair umutlarımı terk etmem gerek. O zaman geleceğe dair her şeyi Allah'a bırakacağım. Savaş ya da barış, hayatta kalacağım ve sizinle sonbaharda buluşmayı ve daha neşeli bir ruh haliyle sohbetimizi sürdürmeyi umuyorum. Ufukta barış görünürse benim Ankara'da kalışım uzun sürmeyebilir. Olaylar beni yeniden Konstantinopolis'e gönderebilir. Dipnot 595. Halide Edip'ten Crane'e mektup. 10 Şubat 1923. Halide ile Adnan, Lozan Konferansı kesilince İstanbul'a dönen İsmet Paşa ile birlikte Ankara'ya gideceklerdi. Ancak o arada anlaşılan onların canını sıkan önemli bir gelişme olmuştu. Bir sonraki mektubunda Crane'den kendisinin yurt dışında bir yere gidebilmesi için destek istiyordu. İstanbul'dan ve ne olduğunu tam olarak bilemediğimiz görevlerinden bunaldığını yazmıştı. Hala Konstantinopolis'teyim. Zira Doktor Adnan da burada. Bizler iyi askerler olarak Konstantinopolis'teki görevi bu zor zamanda barış sağlanana kadar yerine getirmek durumundayız. Ben kişisel olarak yorgunluğun ötesine geçtim. Moral anlamda bütün hayatım boyunca hiç hissetmediğim derecede çöküntü halindeyim. Adnan'la beraber Türkiye'den ayrılmak, sessiz ama müzik dinleyebileceği medeni bir ortamda yaşadığı dehşet anları hafızasından silinmeden 2 sene boyunca yazmak istiyordu. Biraz da operası nedeniyle Dresden geçiyordu aklından. Dipnot 596. Halide Edip'ten Crane'e mektup. 1923 Mart. Bu mektubun üzerinde tarih yok. Ancak çocuk esirgeme kurumu için 1923 Mart'ı sonunda ABD'ye bağış toplamaya giden Dr. Fuat Erden için de destek istemesinden mektubun o günlerde yazıldığı anlaşılıyor. Mart ayının bir önemli olayı da Fikriye'nin Münih'teki sanatoryumdan gizlice kaçarak Türkiye'ye geri dönmesiydi. Sanatoryumda bir gazete haberinden Mustafa Kemal'in İzmir'de bir İzmirli kızla evlendiğini okuyunca soluğu tren istasyonunda almıştı. Her an bir skandal yaşanabilir korkusuyla durumu öğrenir öğrenmez Adnan, Mustafa Kemal'e bir telgraf yolladı. Fikriye Hanım bugün geldi. Yarın hemen Ankara'ya hareket etmek istiyor. Yüksek emirlerinizi beklemekteyim. Mustafa Kemal Adnan'ın 6-3-1923 tarihli telgrafına hemen cevap verdi. Fikriye Hanım'ı tedavi için Almanya'ya göndermiştim. Benden izin almadan ne sebeple İstanbul'a gelmiştir? Kesinlikle Ankara'ya gelmesine izin veremem. Benden izin almadan hareketine müsaade olunmamak için gerekenlere emir vermenizi rica ederim. Dipnot 597. Utkan Kocatürk. Kaymakçalı Atatürk Günlüğü. 1999. Sayfa 327. Fikriye, Mayıs 1924'e kadar Ankara'ya gidemedi. 28 Mart günü meclisin ikinci grup milletvekillerinden Ali Şükrü kayboldu. Ardından da ölü bulundu. Muhalif bir mebusun başına gelenler Haldin'in ruh halini bozmuştu. O günlerde başka bir derdi yoktu. Romancı olarak başarıları emsalsizdi. Kitapları Almanca'ya, Fince'ye çevriliyor, filme çekiliyordu. Tüm bunların arasında Halide, 25 Mart 1923 tarihli mektubunda çocuk esirgeme kurumu için Amerika'ya bağış toplamaya giden Doktor Fethi Erden'e yardımcı olmasını Crane'den istemeyi de ihmal etmedi. Şubat'ta ara verilen Lozan barış görüşmeleri yeniden başlayacaktı. Lozan'a gitmek üzere Ankara'dan İstanbul'a gelen İsmet Paşa ile eşi Mevhibe'yi istasyonda Adnan'la Halide karşıladı. Mevhibe romanlarını okuyup ünlü yıllardır duyduğu Halide'yi ilk defa orada tanıdı. Onun zeki olduğu kadar cazibeli de olduğunu düşündü. Halide Mevhibe'ye yakın davranmakla birlikte asıl ilgi odağı İsmet Paşa'ydı. Kendisini iskeleden gelip almaları için haber yolladığı akrabaları gelmeyince Adnan Beylerin İsmet Paşa'yı götürdüklerini fark etti. Mevhibe istasyonda kendi başına kala kalmıştı. Geceyi geçireceği eve İsmet Paşa'nın emir eriyle gitti. Dipnot 598 Gülsün Bilgehan Mevhibe Cilt 1 Bilgi Yayın Evi Ankara 1998 Sayfa 115 Halde Mevhibe için en ufak bir hassasiyet göstermemişti. Kumandansız roman Beyaz Perde'de. Halde Edip cephede görev istediğinde, dünyada ünlü bir yazarın er olarak görev aldığı ilk ordu karargahı seninki olacak demişlerdi İsmet Paşa'ya. Dipnot 599 Turgut Özakman Şu Çılgın Türkler Bilgi Yayın Evi İstanbul 2005 Sayfa 337 Bütün komutanlar ünlü bir kadın yazarla yan yana savaş alanında olacaktı. Halide'nin cepheden yazacaklarını önemsememek mümkün değildi. Halide kalemini onbaşı gibi değil de çok yıldızlı bir generalmiş gibi tutuyordu. Savaş meydanından yazdığı yazılarda milli mücadeleye duyduğu hayranlığı zarif bir üslupla ifade etmişti. Cepheden yazdığı Doğatepe ve Kırmızıtepe yazılarında komutanlardan da tek tek söz ediyordu. Ancak onlara övgüler düzmemişti. Kırmızıtepe, 21 Haziran 1922 makalesinde de Mustafa Kemal ile İsmet Paşa'yı yan yana tasvir etmişti. Sakarya Harbi'nin ilk karargahında başkumandanlık odasına girerken bu iki kumandan ayakta karşı karşıya birbirlerinin gözlerinin içine baktılar. Sen her şeyi yaptın. Bundan sonraki iş Allah'ın. Bu cümleyi Mustafa Kemal Paşa elleri İsmet Paşa'nın omuzunda söylemiş, ardından üzgün bir sesle yarın düğün başlayacak demişti. Dipnot 600 Kırmızıtepe Dağa çıkan kurt içinde Sayfa 69-74 Doğatepe'nin Mustafa Kemal'i, pelerini yerlere kadar uzanan, mavi gözleri gökle karışan, savaşın yarattığı kanlı ortamda yadırganacak kadar romantik ifadelerle tasvir edilen bir başkomutandı. Bu iki makale komutanları öne çıkarıyordu. Ancak cepheden izinli olarak Ankara'ya gittiği sırada yazdığı Ateşten Gömlek, milli mücadele önderliğine düzülen bir övgü değil, sıradan insanların öyküsüydü. Roman, 1922 Haziran'da İktam gazetesine tefrika edilirken büyük ilgi gördü. Sıcağı sıcağına Beyaz Perde'ye aktarıldı. Milli mücadeleyi anlatan bir filmde Ermeni ya da Rum sanatçı kadınların oynaması o günün koşullarına tamamen ters düşüyordu. Halde bu meseleyi enine boyuna düşündü ve filmi çekecek olan eski dostu Muhsin Ertuğrul'a tek bir koşulda yattı. Kadın rollerinde Türkler oynayacak dedi. Türk kadınlarına sahne yasaktı. İlk Türk kadın tiyatro oyuncusu olarak tanıdığımız Afife Jale'nin de sahne hayatının önü yasakla kesilmişti. Kadın rollerine hep gayrimüslimler çıkardı. Muhsin Ertuğrul, oyuncu arkadaşı Refet Muahit'in eşi Bedia'ya Ayşe rolünü teklif etti. Kadınlardan biri bulunmuştu. Gazeteye ilan verildi. Tek bir başvuru geldi bu ilana. Başvuru Neyire Neyir isimli 1903 doğumlu bir kızdandı. Neyire, Darül Muallimat'ı bitirmiş, bir sürede Amerikan Kız Koleji'nde okumuştu. Güzel şiir okur, müsamerelerde en iyi roller ona verilirdi. Shakespeare'in eserlerini hatmediyor, Fransızcadan Türkçe'ye uyarlanmış oyunlarda oynuyordu. Halide Edip'in Ateşten Gömlek adlı romanının filme çekileceğini, kadın oyuncuların Türklerden seçileceğini öğrenince dayısı Doktor Zühtü Rıza Bey ile birlikte film ekibiyle görüşmeye gitti. Kezban bulunmuştu. Dipnot 601 Gültane Çolak, Lale Uçkan, Kadın Öncüler, Heyamola Yayınları, İstanbul 2008, sayfa 109, Müjgan Yıldırım, Türk Sinemasında Kadınlar, Bediha Muahit, Marmara Üniversitesi, GSE, Sanatta Yeterlik Tezi, sayfa 3-5. Haldin'in diretmesi sonucunda Türk kadınlarına sahne ve beyaz perde yolu açılmıştı. Bediye Hanım, kocası ve çocuğu öldürülen Ayşe'yi Nehir'e Nehir ise Kezban oynadı. Filmi Muhsin Ertuğrul yönetti. Filmin ilk gösterimi meclisin açıldığı güne denk düşürüldü. Aynı zamanda Halide ile Adnan'ın evlilik yıl dönümleri olan 23 Nisan günü film Beyoğlu Palas Sineması'nda heyecanla izlendi. Halide'nin arkadaşı Miss Billings'e yazdığı mektuptan filmin çok görkemli olduğu ve toplumsal bir olaya dönüştüğü anlaşılıyor. Çoğunlukla Anadolu'da çekilen filmin savaş sahneleri ordu tarafından canlandırılmış. Üç Türk bölüğü bunları oynadı ve gerçek savaş gibi görünüyor. Neyse hiçbir şey Türk dünyasını bu kadar heyecanlandırmadı. Geceler boyunca polis sinemanın kapısındaki kavgaları engelleyemedi. Yüzlerce kişi aynı anda içeriye girmeye çalıştı. Hem kitap hem de film çok büyük bir başarıya ulaştı. Dipnot 602. Halide Edip'in Miss Billings'e mektubu 23 Temmuz 1923'te Münih'ten yazılmış. Miss Billings'e mektuplar Nicole A. N. M. Van Osun, Haziran 2003, 234 sayılı Tarih ve Toplum'da Bu da Geheşer başlığıyla yayımlanan yazısından alındı. Yıllar sonra belediye deposundaki yangında adına yakışır biçimde kül olan filmi Mustafa Kemal'in de izlediğini Bedia Muahit'e sizi ateşten gömlekte gördüm ve çok beğendim deyişinden biliyoruz. Ancak filmi ya da kitabı beğenip beğenmediğine dair bir söze rastlanamıyor. Romanda Kezban'ın Ayşe'nin Peyami'nin duygularına bu denli duyarlı ama savaşı yöneten komutanlara mesafeli durması büyük olasılıkla onun politik geleceğini olumsuz yönde etkileyecekti. Mustafa Kemal Paşa ile İsmet Paşa yanı başlarındaki romancının kendilerini başrole koymasını istemezler miydi? Seyirci Bedia Muahit'e hayran kalmıştı. Kemal Film, Bedia'ya sözleşmeye uygun olarak 100 lira ödemişti ama oyunculuğu çok beğenilince 50 lira daha ödedi. Bilhassa Bedia Muahit Hanım, Ayşe rolünü bütün inceliği, bütün hüznü, bütün matemiyle, hakkıyla pek parlak muvaffakiyetle oynamış, Halide Edip'in ölümsüz kahramanını bütün iltihabiyle, ateşiyle yaşatmıştı. Süs dergisi hem oyuncunun hem de yazarın Türk kadını olmasını sanat aliminin derin bir zaferi olarak görüyordu. Dipnot 603 Süs dergisi 16 Haziran 1339 aktaran Müjgan Yıldırım Türk sinemasında kadınlar Bedia Muahit Marmara Üniversitesi GSE Sanatta Yeterlik Tezi Sayfa 3-5 Halide kendisini beyaz perdede gördüğü an kalbi yerinden fırlayacakmış gibi çarpan Nehir'e Nehir'le ömür boyu sürecek bir dostluk kurdu. Kadınlara oy hakkı yok. Nisan 1923'te yeni seçim kanunu hazırlanacaktı. Halide'nin yüreği yerinden oynadı. Acaba Mustafa Kemal Paşa İzmit'te Ahmet Emin Bey'e söylediklerini gerçekleştirmek için bir şeyler yapacak mıydı? Aslında Mustafa Kemal'in de vurguladığı gibi kanunlarda açıklık yoktu. Mecliste seçim kanunu görüşülürken mesele açıklığa kavuştu. Her 20 bin erkek için bir milletvekili seçilmesi kabul edildi. Tartışmalara göre kadınlar eşleri aracılığıyla temsil edileceklerdi. Mecliste bir tek Tunalı Hilmi seçmek ve seçilmek hakkını vermiyorsunuz fakat kadınları saymıyorsunuz da diyerek ülkenin kadın yarısı adına hiç değilse birkaç söz söylemeyi başarmıştı. Ahmet Emin Bey kadınların siyasi hakları konusunda ısrarlıydı. Bu kez de gazetesi Vakit'te bir anket başlattı. Anket ilgi görünce kadınlardan kim mebus olabilir sorusunu da ekleyerek anketi sürdürdüler. Meclisten çıkan bu karar kadınları yıldırmamıştı. 1923 Haziran'ında kadın çevresinde büyük bir siyasi hareketlilik gözü çarpıyordu. Nezihe Muhittin'in başını çektiği 13 kadın, Kadınlar Halk Fırkası adı altında bir siyasi parti kurmaya karar verdi. Zamanı geldiğinde siyasi haklarını elde etmeye kararlı olduklarını her platformda tekrarlıyorlardı. Hazırladıkları program gayet açıktı. Öncelikli talepleri seçme hakkıydı. Eşit vatandaşlık hakları istiyorlardı. Kadınlara haklar tanınmazsa ne olacaktı? Nezihe Muhittin, onları bize vermeseler de biz alacağız diyordu. Kadınların oy hakkını destekleyen İleri gazetesi Nezihe Muhittin'le bir görüşme yaptı. Muhittin, aramızda hiçbirimiz vekil veya sefir olmayı düşünmüyoruz. Fakat sahibi rayı olmayı istiyoruz dedi. Dipnot 604 Zihnioğlu Kadınsız İnkılap Sayfa 121-127 Halide Edip kadın kitlesinin taleplerinden daha fazlasına talipti. vekil ya da sefir olabilirdi. Bu yüzden meclise, hükümete, Mustafa Kemal'e küsmüştü. Kadınlar Halk Fırkası çevresiyle de bağlantısı yoktu. Ancak kadınlar onu hep kendilerinden bildiler. Halde dışlandığı bir siyasi ortama kadın mücadelesi aracılığıyla geri dönmeyi belli ki düşünmüyordu. Nezihe Muhittin'le birlikte hareket eden 13 kadın ise temkinli davranıyor, çıtayı onun kadar yüksek tutmuyorlardı. Yapılan seçimlerde aday olmadıkları halde Latife Hanım'la birlikte Halide İdibe'de oy çıktı. Halide'nin İzmir'den bir, Şarki Karahisar'dan 3 oy aldığı gazete haberi oldu. Siyasi Kadın Partisi hazırlığı yapan kadınlara, yani Kadınlar Halk Fırkası'na izin çıkmadı. Rejim tek partili olacaktı. Kadınların Partisi, Türk Kadınlar Birliği adı altında dernek olarak örgütlendi. Ayet, Zeki ve Cumhuriyet. Yıllardan beri Halide'nin yaşamında kişisel şeylere yer kalmamıştı. 1923 Haziran'ı onun için bir yürek olayına gebeydi. Haziran'ın ilk günü yeğenlerinden birini de yanına alıp Münih'e gitti. 1920 Mart'ından beri uzak kaldığı oğullarıyla buluşacaktı. Yanında Adnan yoktu. Ciddi bir tatile ihtiyacı olduğu halde kendisine emanet edilen görevi bırakamamıştı. Anadolu'daki savaş günlerinde onları bir daha göremeyeceğine dair kendisini eğitmiş durmuşken, şimdi de karşılaşacakları anı yüzlerce kez hayalinde canlandırıyordu. Anadolu'nun kırları beni denize yabancılaştırdı. Neredeyse denizden korkuyordum. Oğlanlar, Şarburg'a gelene kadar her gece denizin onları benden alıp götüreceğini düşündüm diye yazmıştı bir mektubunda. Mutluluktan sabahları uyandığında da 16 yaşında bir genç kız gibi hissediyordu kendisini. Üstelik bu genç kız kendi 16 yaş günleriyle kıyaslandığında çok daha mutluydu, çok daha gençti. Benim çevrem, benim Türkiye'nin en soğukkanlı kişisi olduğumu sanır. Halbuki içimde öyle bir fırtına eser ki. Ayet ve Zeki Birleşik Devletler'den gemiyle önce Şarburg'a sonra da Hamburg'a geldiler. Buluşmaları olağanüstüydü. Halide'yi çocuklar ilk bakışta çok çirkin göründüler. Biraz zaman geçince onların çirkinleşmediklerine karar verdi. Yetişkin birer erkek olduklarında da çirkin olmayacaklardı. Halde o gün hissettiklerini çocuklara emanet ettiği Richard Crane'e bütün içtenliğiyle yazarken size ve Amerika'ya duyduğum şükranı anlatamam diyordu. Çocukları hem zihinsel olarak çok gelişmiş bulmuş hem de aynen eskiden oldukları gibi basit ve temiz Türk çocukları olmaya devam ettiklerini görmüş memnun olmuştu. Aynı odada uyumuşlar, uzun uzun konuşmuşlardı. Ancak yeğenlerinin zatüreye yakalanması programlarını alt üst etmişti. Tam bir hafta boyunca genç kız ölümle savaştı. Bu yüzden çocukların odasında o yattı. Halide de çocuklarıyla aynı odayı paylaştı. Allah kendisine hudutsuz mutluluk konusunda küçük bir oyun oynamıştı. Bir hafta boyunca yeğenin ölebileceği korkusu mutluluğunu gölgeledi. Crane, çocuklarla Halide'ye gönderdiği mektupta Ağustos'ta Münih'e geleceğini yazıyordu. Halide ona şapkalarından şikayet etmişti. Beni şapkalar ve avva kıyafetleri içinde görünce ne düşüneceksiniz? Şapkalar beni o kadar korkunç yapıyor ki size avvalaşmış Halide'ye alışabilmeniz için şapkalı bir fotoğrafımı göndereceğim. Halide bir süre daha çocukları görmese kalbinin kuruyacağına ve bir fosile döneceğine inanıyordu. Oğlanları Hamburg'dan uğurlayacaktı. Ali'nin okulunu bitirmesine 2 yıl kalmıştı. Zeki'nin ise daha fazla. Her ikisinin de eğitimlerini Amerika'da bitirmelerini istediğini Crane'e yazmıştı. Dipnot 605. Halide İdip'ten Crane'e mektup. 25 Haziran 1923. Mutluluğunu milli mücadele yıllarında dostum Miss Billings'le de paylaştı. Burada oğullarımla birlikte Münih'teyim ve benim gibi alçak gönüllü bir insan ne kadar mutlu olabilecekse o kadar mutluyum. Oryantalist Karl Susheim, Halide Almanya'dayken onunla bir görüşme yaptı. Hazırlamakta olduğu Osmanlı tiyatrosuna dair kitabı üzerine Halide'den bilgi aldı. Halide'nin oğullarının eğitimlerini tamamlayınca ülkelerine döneceklerini öğrendiğinde Susheim onun aşırı milliyetçi olduğunu düşündü. Anılarında Halide'nin 35 yaşında göründüğünü, küçük oğlunun da Yunanlı'ya benzediğini yazıyor. Dipnot 606. Barbara Fleming. Jan Schmidt. The Diary of Karl Susheim. Franz Strainer Verlag. 2002. 1878,1847. Sayfa 249. Halide, Münih'te Amerikalı gazeteci Isaac Marcoson'la da bir görüşme yapmıştı. Marcoson'un kitabında Halide ile ilgili bölüm şöyle. Kemal gibi o da Türkiye'nin geleceğine inanıyordu. Kemal'in ihtirasıyla tutuşmuş ve kendisini sonuna kadar milli davaya adamıştı. 1923'te Münih'te yemek yediğimizde karşımda oturan harikulade hoş giyimli, cazibe ve kültürünü kullanarak konuşan bu kadının asker üniforması giyerek Yunan kuvvetlerinin Anadolu'da ilerlemesini durduran kanlı Sakarya Savaşı'nın içinde yer aldığına inanmakta zorluk çektim. Dipnot 607. Isaac Marcosson. The Turbulent Years. Book for Libraries Press, New York. 1969. Sayfa 150. 36. ayrımın sonu. Devamı 37. ayrımda. Sayfa 299.